Ayrım 17.
Rehber Bizans'tan kovulan Yahudilerin sığındığı dehlizlere 700 yıl sonra saray kumpasında başarısızlığa uğradıktan sonra yer altına inmek zorunda kalan 3. Ahmet'in şehzadesinin ve ondan 100 yıl sonra sevgilisiyle haremden kaçan Gürcü kızının iskeletlerinden başka bugün sahte para basan matbaacıları ellerinde ıslak banknotlar, renk kontrolü yaparken ya da bodrum katındaki küçük tiyatroda soyunma odası olmadığı için bir kat aşağı inen Müslüman Neydi Mekbet'i aynalı masasında kaçak kasaplardan aldığı bir fıçı dolusu manda kanıyla ellerini dünyada hiçbir sahnede görülmemiş özgün bir kırmızıya boyarken ya da ihracat heyecanına kapılmış genç kimyagerlerimizi paslı Bulgar gemileriyle Amerika'ya sevk edeceklerim nefis eroini damıttıkları camdan fanusların başında görebileceğimizi söylerken rehber galip bütün bunları Celal'in yazıları kadar yüzünden de okuyabileceğini düşünüyordu. Çok sonra rehber misafirlerine bütün dehlizleri ve bütün mankenleri gösterdikten ve babasının ve kendisinin en büyük düşü olduğunu söylediği şeyi sıcak bir yaz günü yukarıda bütün İstanbul ağır bir öğle sıcağının içinde sinekler, çöpler ve toz bulutları içerisinde uyuklarken aşağıda yer altının soğuk, nemli ve karanlık dehlizlerinde sabırlı iskeletlerle bizim insanlarımızın hayatiyetiyle kıpır kıpır yaşayan mankenlerin hep birlikte bir şölen, büyük bir eğlence, yaşamı ve ölümü kutsayan ve zamanın ve tarihin ve yasaların ve yasakların ötesine geçen bir şenlik düzenleyeceklerini anlattıktan ve bu şenlikte mutlulukla dans eden iskeletlerle mankenlerin kırılan şarap kaseleriyle fincanların, müziğin ve sessizliğin ve çiftleşme takırtılarının dehşetini ve coşkusunu, misafirler korkuyla düşledikten ve rehberin hikayelerini bile anlatma gereğini duymadığı yüzlerce vatandaş mankeninin yüzündeki acıyı gördükten sonra dönüş yolu Galip dinlediği bütün hikayelerin gördüğü bütün yüzlerin ağırlığını üzerinde hissediyordu. Bacaklarındaki halsizlik ne çıktıkları yokuşun dikliğindendi ne de uzun günün yorgunluğundan. Önünden hiç durmadan geçtikleri nemli odalarda, çıplak ampullerin aydınlattığı kaygan basamaklarda karşısına çıkan kardeşlerinin yüzlerindeki yorgunluğu kendi gövdesinde hissediyordu. Bükük boyunlar, eğrilmiş beller, kamburlaşmış sırtlar, çarpılmış bacaklar, bütün o vatandaş dertleri hikayeleri kendi gövdesinin uzantılarıydı. Bütün yüzlerin kendi yüzü, bütün umutsuzlukların kendi umutsuzluğu olduğunu hissettiği için kendisine kıpır kıpır yaklaşan o mankenlere hiç bakmamak, onlarla göz göze gelmemek istiyordu. Ama kendi ikizinden uzaklaşamayan biri gibi gözlerini alamıyordu da onlardan. Bir ara Galip tıpkı ilk gençliğinde Celal'in yazılarını okurken yaptığı gibi gördüğü dünyanın arkasında çözerse etkisinden sıyrılabileceği basit bir sır olduğuna kendini inandırmak istedi. Reçetesi bulunursa insanı özgürleştirecek bir esrar. Ama tıpkı Celal'in yazılarını okurken hissettiği gibi bu dünyanın içine o kadar fazla gömülmüş buldu ki kendini, esrarı çözmek için kendini her zorlayışında hafızasını kaybetmiş biri gibi çaresizleşip çocuklaştığını hissetti. Mankenlerin işaret ettiği dünyanın ne anlama geldiğini bilmiyordu. Burada bu yabancı insanlarla ne iş olduğunu bilmiyordu. Harflerin ve suratların anlamını ve kendi varoluşunun sırrını da bilmiyordu. Üstelik yeryüzüne yaklaştıkça, yukarılara çıktıkça, derindeki sırlardan daha da uzaklaştığı için burada görüp öğrendiklerini de unutmaya başladığını seziyordu. Yukarı odaların birinde rehberin üzerinde durmadığı bir dizi sıradan vatandaş mankeni görünce onlarla aynı yazgıyı paylaştığını, aynı şeyleri düşündüğünü hissetti. Bir zamanlar hep birlikte anlamlı bir hayat yaşamışlardı. Ama bilinmeyen bir nedenden bu anlamı tıpkı hafızaları gibi kaybetmişlerdi şimdi. Bu anlamı yeniden bulmaya her kalkışlarında, hafızalarının örümcekli dehlizlerine her girişlerinde kayboldukları için, akıllarının kör karanlık sokaklarında dönüş yolunu bulamadıkları için, hafızalarının dipsiz kuyusuna düşmüş yeni hayatın anahtarını hiçbir zaman bulamadıkları için, evlerini, yurtlarını, geçmişlerini, tarihlerini kaybedenlerin o çaresiz acılarına kapılıyorlardı. Bu evden uzakta kalma, yolunu kaybetme acısı öyle şiddetli, öyle dayanılmazdı ki, artık kayıp anlamı ya da esrarı hatırlamaya bile kalkmadan yalnızca sabretmek, sessizce, sonsuzluk zamanının dolmasını tevekkülle beklemek en iyisiydi. Ama Galip yeryüzüne yaklaştıkça bu boğucu bekleyişe katlanamayacağını, aradığını bulamadan huzur bulamayacağını da seziyordu. Geçmişini, belleğini, hayallerini kaybetmiş biri olmaktansa bir başkasının kötü bir taklidi olmak daha iyi değil miydi? Demir merdivenlerin eşiğine geldiğinde kendini Celal'in yerine koyarak bütün mankenleri onları yaratan düşünceyi küçümsemek istedi. Saçma bir düşüncenin saplantıyla tekrarından ibaretti her şey. Kötü bir karikatürdü, soğuk bir şakaydı. Hiçbir bütünlüğü olmayan sefil bir budalılıktı. İşte kendi kendisinin karikatürü olan rehber sanki bu düşünceyi kanıtlamak için babasının İslam'da resim yasağı denen şeye inanmadığını, düşünce denen şeyin kendisinin zaten suretten başka bir şey olmadığını, burada da bir suretler dizisi gördüklerini anlatıyordu. İşte ilk girdikleri odaya vardıklarında rehber bu muazzam tasavvurun ayakta kalabilmesi için manken piyasasına da iş yapmaları gerektiğini açıklıyor, misafirlerinden yeşil yardım sandığına gönüllerinden kopan her şeyi atmalarını rica ediyordu. Galip yeşil sandığa 1.000 lira attıktan sonra antikacı kadınla göz göze geldi. ''Beni tanıdınız mı?'' dedi kadın. Yüzünde rüyalardan çıkma, bakış ve çocuksu bir oyuncu bir ifade vardı. Anneannemin hikayelerinin hepsi doğruymuş. Gözleri yarı karanlıkta kedi gözü gibi parlıyordu. ''Efendim?'' dedi Galip utançla. ''Hatırlayamadın?'' dedi kadın. ''Ortaokuldayken aynı sınıftaydık. Belkıs.'' ''Belkıs?'' dedi Galip. Bir an bütün sınıfta rüyadan başka hiçbir kızı gözünün önüne getiremediğini fark ederek. ''Arabam var.'' dedi kadın. ''Ben de Nişantaşı'nda oturuyorum. Seni bırakabilirim.'' Temiz havaya çıkan kalabalık ağır ağır dağıldı. İngiliz gazeteciler Pera Palas'a gittiler. Fötür şapkalı adam kart vizitini Galip'e verdi. Celal'e selam söyledi ve Cihangir'in arka sokaklarına daldı. İskender bir taksiye bindi. Fırça bıyıklı mimar da Belkıs ve Galip'le yürüyordu. Atlas sinemasını geçtiklerinde bir ara sokağın girişindeki satıcıdan tabakta pilav alıp yediler. Taksim'e doğru bir saatçinin buz tutmuş vitrininde gözüken saatlere, sihirli oyuncaklara bakar gibi baktılar. Galip gecenin bulanık laciverdiyle aynı renkteki yırtık bir film afişine ve çoktan öldürülmüş eski bir başbakanın bir fotoğrafçı dükkanının vitrinindeki resmine bakarken mimar onları Süleymaniye Camii'ne götürmeyi önerdi. Manken cehennemi dediği yerdekinden daha ilginç bir şey gösterecekti onlara. 400 yıllık cami ağır ağır yerinden oynuyormuş. Belkıs'ın talimhanede bir arka sokakta bıraktığı arabasına binip sessizce yola koyuldular. İki katlı, karanlık, korkunç evlerin arasından geçerlerken korkunç, korkunç demek geldi Galip'in içinden. Hafif hafif kar yağıyor, bütün şehir uyuyordu. Uzun bir yolculuktan sonra camiye girdiklerinde mimar hikayesini anlatmıştı. Restorasyon ve tamiratında çalıştığı için caminin yeraltı dehlizlerini biliyor, birkaç kuruş karşılığında bütün kapıları açmaya hazır imamı tanıyordu. Arabanın motoru susunca Galip dışarı çıkmayacağını, onları bekleyeceğini söyledi. ''Araba da donarsın.'' dedi Belkıs. Galip kadının kendisiyle sizli bizi konuşmadığına dikkat etti önce, sonra güzelliğine rağmen üzerindeki ağır paltosu ve o anda başına sardığı başörtüsüyle uzak bir teyzeye benzediğini. Bayram ziyaretlerine gittikleri o uzak teyzenin çıkardığı badem ezmeleri o kadar şekerli olurdu ki ısrarla tutulan bir ikincisini yemeden önce su içmesi gerekirdi Galip'in. Rüya niye gelmezdi bu bayram ziyaretlerine? ''Gelmek istemiyorum.'' dedi Galip kararlı bir sesle. ''Niye ama?'' dedi kadın. ''Sonra minareye de çıkarız.'' Mimara döndü. ''Minareye çıkabilir miyiz?'' Bir an bir sessizlik oldu. Çok da uzak olmayan bir yerde bir köpek avladı. Galip kar altındaki şehrin uğultusunu duydu. ''Benim kalbim merdivenlere dayanmaz.'' dedi mimar. ''Siz çıkarsınız.'' Minareye çıkma düşüncesi hoşuna gittiği için Galip arabadan indi. Çıplak ampullerin karla kaplı ağaçları aydınlattığı birinci avluyu geçip caminin iç avlusuna girdiler. Taş kütlesi burada birden olduğundan küçük gözükünce cami sırlarını gizleyemeden tanıdık bir yapıya dönüştü. Mermeri kaplayan buzlaşmış kar tabakası yabancı saat reklamlarındaki ay yüzeyi gibi karanlık ve çukur çukurdu. Revak'ın bir köşe yaptığı yerde mimar, madeni bir kapıya takılı asma kilidi işgüzarlıkla kurcalamaya başladı. Bir yandan da üzerinde kurulduğu tepe ve kendi ağırlığıyla birlikte caminin yüzyıllardır her yıl 5-10 santim hariçe kaydığını, aslında şimdiye kadar çok daha hızlı su kıyısının inmesi gerektiğini, ama temeller arasında dolaşan ve sırrı hala anlaşılamayan bu taş duvarların, bugün hala tekniğini aşamadığımız bulağım tertibatının, bu kadar ince düşünülüp dengelenmiş su terazisinin, bundan 400 yıl önce hesaplanmış dehlizler manzumesinin caminin hareketini yavaşlattığını anlatıyordu. Kilitle birlikte kapı karanlık bir dehlize açıldığında Galip kadının parlayan gözlerinde hayata bağlı bir merak gördü. Öyle olağanüstü bir güzelliği yoktu belki Belkıs'ın ama insan onun ne yapacağını merak ediyordu. Batılılar bu sırrı çözemediler dedi mimar bir sarhoş gibi ve bir sarhoş gibi dehlize girdi. Galip dışarıda kaldı. Kenarları buz tutmuş sütunların gölgeler içinden imam çıka geldiğinde Galip dehlizden gelen sesleri dinliyordu. İmam sabahın bu saatinde uyandırılmaktan şikayetçi görünmüyordu hiç. Dehlizden gelen seslere o da kulak verdikten sonra sordu. ''Kadın turist midir?'' ''Hayır'' dedi Galip. Sakalın imamı olduğundan yaşlı gösterdiğini fark ederek. ''Sen de hoca mısın?'' dedi imam. ''Hocayım.'' Fikret Bey gibi profesörsün. Evet. Caminin yerinden oynadığı doğru mu? Doğru. Onun için geldik. Allah sizden razı olsun dedi imam. Kuşkulu bir hali vardı. Kadının yanında çocuğu var mıydı? Yok dedi Galip. İçeride, derinde saklanan bir çocuk var. Yüzyıllardır kayıyormuş cami dedi Galip güvensizlikle. Onu biliyorum dedi imam. Oraya girmek de yasaktır. Ama bir turist karı çocuğuyla girdi içeri gördüm. Sonra tek başına çıktı. Çocuk içeride kaldı. Polise söyleseydin dedi Galip. Gerek yok dedi imam. Çünkü sonra çocuğun da karının da resmi gazetelerde çıktı. Habeş kralının torunuymuş çocuk. Onu oradan çıkarsınlar artık. Çocuğun suratında ne vardı dedi Galip. Bak görüyor musun dedi imam kuşkuyla. Sen de biliyorsun çocuğun gözünün içine bakamıyordun. Ne yazıyordu suratında diye sordu Galip ısrarla. Suratında çok şey yazıyordu dedi imam kendine olan güvenini yitirerek. Sen surat okumayı bilir misin dedi Galip. İmam sustu. Kaybettiği bir yüzü yeniden bulabilmek için insanın yüzün anlamı peşinden koşması yeterli midir dedi Galip. Artık orasını sen daha iyi bilirsin dedi imam kaygıyla. Cami açık mı dedi Galip. Kapısını yeni açtım dedi imam. Birazdan sabah namazı için gelirler git. Caminin içi boştu. Neon lambaları bir denizin yüzeyi gibi uzanan mor halılardan çok çıplak duvarları aydınlatıyordu. Galip'in çoraplı ayakları buz kesti. Kubbeye, sütunlara, başının üstündeki muazzam taş kütlesini etkilenmek isteyerek baktı. Ama içinde kendi etkilenme isteğinden başka bir şey uyanmadı. Bir bekleyiş duygusu, belli belirsiz bir ne olacak merakı. Tıpkı örüldüğü taşlar gibi caminin kendi varlığı kendine yeten, kapalı, koskocaman bir nesne olduğunu hissetti. Mekan ne bir yere çağırıyordu insanı ne de başka bir yere gönderiyordu. Hiçbir şey, hiçbir şeyin işareti olmadığı gibi her şey, her şeyin işareti de olabilirdi. Bir an mavi bir ışık görür gibi oldu. Sonra güvercin kanadına benzeyen bir şeyin acele vuruşlarını duydu ama hemen sonra her şey yeni bir anlam bekleyen o eski sessiz durgunluğuna döndü. O zaman eşyanın taşların olması gerekenden çıplak olduğunu düşündü. Eşyalar kendisini bize bir anlam ver diyerek çağırıyorlardı sanki. Az sonra fısıldaşarak yürüyen iki ihtiyar ağır ağır yaklaşıp mihrabın hemen önüne çökünce Galip nesnelerin çağrısını da duymaz oldu. Belki de bu yüzden minareye çıkarken Galip'in içinde başına yeni bir şey geleceğine ilişkin bir beklenti yoktu hiç. Mimar Belkıs Hanım'ı beklemeden yukarı çıktığını söyleyince Galip hızla merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Ama çok geçmeden yüreğinin vuruşlarını şakaklarını hissedince durakladı. Bacakları ve kalçalarında bir ağrı başlayınca oturdu. Basamakları aydınlatan çıplak ampullerden her birini geçince oturuyor, sonra gene çıkıyordu. Yukarılarda bir yerde kadının ayak seslerini duyunca hızlandı. Ama çok sonra ancak şerefiye çıktığı vakit yetişebildi ona. Kadınla birlikte sessizce, hiçbir şey konuşmadan, uzun uzun karanlık içindeki İstanbul'u, şehrin belli belirsiz ışıklarını atıştıran karı seyrettiler. Galip karanlığın yavaş yavaş aralandığını fark ettiğinde şehrin kendisi uzak bir yıldızın ışık almayan yüzü gibi daha uzun bir süre gecenin içinde kalacakmış gibi görünüyordu. Daha sonra soğuktan titrerken baca dumanlarına, cami duvarlarına, beton yığınlarına vuran ışığın şehrin dışından değil içinden sızdığını düşündü. Tıpkı daha oluşumunu tamamlamakta olan bir gezegenin yüzeyi gibi üzeri beton, taş, kiremit, ahşap ve plexiglas ve kubbeyle kaplı inişli çıkışlı şehir parçacıkları sanki ağır ağır aralanacaklar ve karanlığın içinden esrarlı yeraltının alev rengi aydınlığı sızacaktı. Ama bu belirsizlik saati de çok sürmedi. Tek tek duvarlar, bacalar, damlar arasından sigara ve banka reklamlarının iri harfleri gözükmeye başlayınca hemen yanı başlarındaki hoparlörden sabah ezanını okuyan imamın madeni sesini duydular. Merdivenleri inerken Belkıs Rüya'yı sordu. Galip karısının evde kendisini beklediğini söyledi. Ona bugün 3 tane polisiye roman almıştı. Rüya geceleri polisiye roman okumayı severdi. Belkıs yeniden Rüya'yı sorduğunda kadının kişiliksiz Murat'ına binmişler, fırça bıyıklı mimarı her zaman geniş, her zaman tenha Cihangir Caddesi'ne bırakmışlar, Taksim'e çıkıyorlardı. Galip Rüya'nın bir işte çalışmadığını, polisiye romanlar okuduğunu, arada bir okuduğu romanlardan birini de ağır ağır çevirdiğini söyledi. Taksim meydanında dönerken kadın Galip'e Rüya'nın bu çevirileri nasıl yaptığını sordu. Galip yavaş yavaş yaptığını söyledi. Galip sabahları yazıhanesine gidiyor, rüyada kahvaltı ettikleri masayı toplayıp oraya yerleşiyordu. Ama rüyayı o masada çalışırken bir kere görmediği gibi hayal de edemiyordu. Başka bir soru üzerine Galip bir uykuda gezerin dalgınlığıyla bazı sabahlar rüya yatağından kalkmadan önce evden çıktığını söyledi. Haftada bir kere ortak teyzelerine, halalarına akşam yemeğine gittiklerini söyledi. Bazen akşamları konak sinemasına gittiklerini söyledi. Biliyorum dedi Belkıs. Sizi sinemada görürdüm. Sen hayatından memnun, lobideki resimlere bakarken, kolundan şefkatle tuttuğun karını balkona çıkan kapıya kalabalıkla birlikte götürürken o, duvarlardaki afişlerde ve kalabalığın içinde kendisine başka bir dünyanın kapılarını açacak bir yüz arardı. Senden çok uzakta bir yerde yüzlerin gizli anlamını okuduğunu anlardım. Galip sustu. 5 dakikalık arada sen hayatından memnun, iyi uslu bir koca gibi karını sevindirecek Hindistan cevizi çikolatayı ya da buzlu pengueni almak için tahta kutusunun altına parayla vuran satıcıyı el ederken ve ceplerinde bozuk para ararken ben sinemanın soluk ışıkları altında perdedeki halı süpürgesi ya da portakal sıkacağı reklamına mutsuzlukla bakan karının o reklamlarda bile kendisini başka bir ülkeye götürecek sihirli bir bildirinin izlerini aradığını sezerdi. Galip susuyordu. Gece yarısına doğru insanlar birbirlerinden çok birbirlerinin pardesü ve paltolarına yaslanarak konak sinemasından çıkarlarken ben sizin de kol kola girip önünüze baka baka evinize yürüdüğünüzü görürdüm. En sonunda dedi Galip belli belirsiz bir öfkeyle, bir kere sinemada görmüşsün bizi. Bir değil, 12 kere sinemada, 60 kereden fazla sokakta, 3 kere lokantada, 6 kere dükkanlarda gördüm sizi. Eve döndüğümde tıpkı çocukluğumda yaptığım gibi yanındaki kızın rüya değil ben olduğumu düşünürdüm. Bir sessizlik oldu. Ortaokuldayken diye devam etti kadın. Az önce sözün ettiği konak sinemasının önünden arabasını sürerken. Teneffüslerde saçlarını ıslatarak arka ceplerinden çıkardıkları tarakla tarayan ve anahtarlıklarını pantolonlarındaki kemer halkalarına asan oğlanların hikayelerini ogülerken ben senin sıranın üzerindeki kitaptan başını kaldırmadan göz ucuyla seyrettiğinin rüya değil ben olduğumu düşünürdüm. Kış sabahları yanında sen olduğun için yolun açık olup olmadığına bakmadan karşıdan karşıya geçerken gördüğüm o neşeli kızın rüya değil, kendim olduğunu düşünürdüm. Bazı cumartesi öğleden sonraları yanınızda sizleri gülümseten bir amca, Taksim dolmuşlarına doğru yürüdüğünüzü gördüğümde seninle birlikte ve yoluna benim de götürüldüğümü hayal ederdim ben. Ne kadar sürdü bu oyun dedi Galip arabanın radyosunu açarken. Oyun değildi dedi kadın. Sokağın önünden hiç yavaşlamadan geçerken ekledi. Sizin sokağa sapmıyorum. Müziği hatırladım dedi Galip. Kendi evinin sokağın uzak bir kentin kartpostalına bakar gibi bakarken. Bunu Trini Lopez söylerdi. Sokakta ve apartmanda rüyanın eve döndüğün ilişkin hiçbir belirti yoktu. Galip elleriyle bir şey yapmak isteyince radyonun istasyon düğmesini çevirdi. Terbiyeli ve şefkatli bir erkek sesi ahırlarımızdaki tarla farelerinden korunmak için alınacak önlemlerden söz ediyordu. Hiç evlenmedin mi diye sordu Galip araba Nişantaşı'nın arka sokaklarına girerken. Dulum dedi Belkıs. Kocam öldü. Seni okuldan hiç hatırlamıyorum dedi Galip nedensiz bir acımasızlıkla. Sana benzeyen başka bir yüz geliyor aklıma. Çok sevimli, utangaç bir Yahudi kızıydı. Mary Tavaşi. Babası Vogue çoraplarının sahibiydi. Yılbaşlarında bazı oğlanlar hatta hocalar ondan üzerinde çorap giyen kızların göründüğü Vogue takvimlerinden isterler. O da utana sıkıla getirirdi. Nihat'la evliliğimizin ilk yıllarında mutluyduk diye anlattı kadın bir sessizlikten sonra. İnceydi, sessizdi, çok da sigara içerdi. Pazarları gazeteleri karıştırır, radyodan futbol maçını dinler, o sıralarda eline geçirdiği bir flütü çalmaya çalışırdı. Çok az içerdi ama çoğu zaman en acıklı sarhoşlardan hüzünlüydü yüzü. Bir ara utana sıkıla başındaki ağrılardan söz etti. Meğer yıllardır beyninin bir köşesinde kocaman bir uru sabırla büyütüyormuş. İnatçı ve sessiz çocuklar vardır hani, avuçlarını sıkıp içine bir şey saklarlar da ne kadar uğraşsan açıp vermezler. Onlar gibi beynindeki uru inatla korudu, en sonunda avucunu açıp içindeki boncuğu size verirken nasıl bir an gülümser o veletler, beyin ameliyatına girerken öyle memnun gülümsedi bana, orada sessizce öldü. Hali halaların evinden pek uzak olmayan bir yerde, Galip'in çok fazla geçmediği ama varlığını kendi sokağı gibi bildiği bir köşede, dış görünüşü ve kapısı şehri kalp apartmanına şaşırtıcı derecede benzeyen bir apartmana girdiler. Ölümüyle benden bir tür intikam aldığını biliyordum diye devam etti kadın eski asansördeyken. Benim rüyanın bir taklidi olduğum kadar kendisinin de senin bir taklidin olması gerektiğini anlamıştım. Çünkü Konya'ya fazla kaçırdığım bazı akşamlar kendimi tutamayıp ona rüyadan ve senden uzun uzun söz ederdim. Bir sessizlikten sonra eve girip kendi evindeki benzer eşyalar arasında oturunca Galip özür diler gibi Nihat'ı bizim sınıftan hatırlıyorum dedi kaygıyla. Sana benzer miydi sence? Galip hafızasının derinliklerinden bir iki sahneyi zorlanarak bulup çıkardı. Galip de Nihat derse katılamayacaklarını bildiren veli imzalı mazeret kağıtlarını ellerinde tutarken jimnastik hocası tarafından lapacılıkla suçlanıyorlar. Galip de Nihat sıcak bir bahar günü leş kokulu öğrenci kenefinin musluklarını ağızlarını dayayarak su içiyorlar. Şişmandı, beceriksizdi, ağırdı, yavaştı, pek parlak da değildi. Galip bütün iyi niyetine rağmen iyi hatırlayamadığı benzerine yakınlık duyamadı. Evet dedi Galip, Nihat bana benzerdi biraz. Hiç benzemedi dedi Belkıs. Gözleri Galip'in ona ilk dikkat ettiği zamandaki gibi tehlikeli bir ışıkla parladı bir an. Hiç benzemediğini biliyorum ama aynı sınıftaydık. Bana senin rüyaya baktığın gibi baktırabilmiştim onu. Öğle teneffüslerinde ben rüya ve öteki olanlarla birlikte Sütiş muhallebicisinde sigara içerken onun kaldırımdan aralarında benim de olduğumu bildiği içerideki neşeli kalabalığa kaygıyla bir göz attığını görürdüm. Akşamın erken bastırdığı acıklı sonbahar akşamlarında üzerine apartmanların soluk ışıkları vuran çıplak ağaçlara baktığımda onu da bu ağaçlara bakarak senin rüyayı düşündüğün gibi beni düşüneceğini bilirdim. Kahvaltı sofrasına oturduklarında açık perdeler arasından odaya parlak bir güneş ışığı vuruyordu. İnsanın kendisi olmasının ne kadar zor olduğunu bilirim dedi Belkıs. Uzun zamandır hep aynı hikayeyi düşünenler gibi birdenbire konuya girerek. Ama bunu 30 yaşımdan sonra anladım. Ondan önce sorun bana yalnızca bir başkası gibi olabilme ya da basit bir kıskançlık gibi gözüküyordu. Gece yarıları sırt üstü uzandığım yatağımda uyuyamadan tavandaki gölgeleri seyrederken o başkasının yerinde o kadar çok olmak isterdim ki derimin içinden, eldiveninden çıkan bir el gibi sıyrılıp çıkabileceğimi, sonra sırf bu isteğimin şiddetiyle o başkasının derisine bürünerek yeni bir hayata başlayabileceğimi inanırdım. Bazen bu öteki insanı düşünmekten, kendi hayatımı onun hayatı gibi yaşayamamaktan o kadar acı çekerdim ki, bir sinema koltuğunda otururken ya da kalabalık bir pazar yerinde kendi dünyalarına gömülmüş insanları seyrederken gözlerimden yaşlar fışkırırdı. Kadın kızarmaktan sertleşmiş ince ekmek diliminin üzerinde yağsız bıçağını yağ sürermiş gibi dalgın dalgın gezdiriyordu. İnsanın niye kendini hayatını değil de başka birinin hayatını yaşamak istediğini onca yıldan sonra da çıkaramıyorum diye devam etti. Hatta niye şu ya da bu insanın değil de rüyanın yerinde olmak istediğimi de çok açıkça söyleyemem. Söyleyebileceğim şey uzun yıllar boyunca bunun gizli tutulması gereken bir hastalık olduğunu inandığımdır. Hastalığımdan bu hastalığa yakalanan ruhumdan bu hastalığı taşımaya mahkum gövdemden utanıyordum. Hayatımın olması gereken asıl hayatın bir taklidi olduğunu, bütün taklitler gibi utanılması gereken acıklı, zavallı bir şey olduğunu düşünüyordum. O zamanlar bu umutsuzluktan kurtulabilmek için elimden yalnızca aslımı daha çok taklit etmekten başka bir şey gelmezdi. Bir ara okul, mahalle ya da çevre değiştirmeyi kurdum. Ama sizlerden uzaklaşmanın yalnızca sizleri daha çok düşünmekten başka sonuç vermeyeceğini de biliyordum. Yağmurlu bir sonbahar günü öğleden sonra hiçbir şey yapmak gelmeyince içimden camlara vuran damlacıklara bakarak saatlerce bir koltukta otururdum.